Ayran 37. 70. Bir saat sonra Sema taksiyle Boğaz'ın üzerindeki dev çelik köprüyü geçiyordu. Tam o anda fırtına çıktı. Birkaç saniye içinde Asya yakasına geçti, yağmur başlamıştı. Işık dolu kaldırımlar bir anda su birikintileriyle kaplanmıştı. Yağmur damlaları bu birikintilere hızla çarpıyor, saç çatırtılar üzerine vuran damlalar gibi sesler çıkarıyordu. Geçen arabalardan sıçrayan kahverengi çamurlar kaldırımları istila ediyordu. Taksi köprünün ayağı altındaki beylerbeyine geldiğinde yağmur tufan halini almıştı. Gri bir sis görüşü engelliyor, arabalar, kaldırımlar ve evler bu hareketli sis bulutunun içinde birbirine karışıyordu. Sam tamamen katı halden sıvı hale geçmişti. Tarih öncesinden kalma çamura batmış yerlerdi sanki. Sema yalı boyu caddesinde taksiden inmeye karar verdi. Arabaların arasından geçip karşı kaldırımdaki dükkanların sundurması altına sığındı. Bir yağmurluk açık yeşil bir panço satın almak için kısa bir süre oyalandı. Sonra iz peşine düştü. Bu semt küçük bir şehir gibiydi. İstanbul'un küçültülmüş bir modeli, bir cep versiyonuydu. Şerit kadar dar kaldırımlar, yan yana evler, deniz kıyısına inen dar sokaklar. Sema bu dar sokaklardan birine saptı. Sol tarafta kapalı küçük dükkanlar, sundurmalarının altına sıkışmış büfeler, üzeri naylonlarla örtülmüş tezgahlar vardı. Sağda ise bir caminin bahçe duvarı uzanıyordu. Kırmızı gözenekli moloz taştan üzerinde yer yer çatlaklar bulunan duvarın melankolik bir görüntüsü vardı. Aşağıda yaprakların altında insan her an bir orkestra çukurundaki timballer gibi homurdanan ve yuvarlanan boğazın sularıyla karşılaşacakmış hissine kapılıyordu. Sema kendini su içinde kalmış hissediyordu. Damlalar başından süzülüp omuzlarına çarpıyor, sonra yağmurluğundan kayıp gidiyordu. Dudaklarında bir çamur tadı vardı, suratı da hareli, hareketli bir akışkana dönüşmüştü sanki. Deniz kıyısına kadar yürüdü. Fırtına burada sanki daha şiddetliydi. Kıyı karadan kopmaya ve boğaz boyunca ilerleyip açık denize kavuşmaya hazırlanıyor gibiydi. Sema geri döndü. Sonra caminin girişini aramaya başladı. Sıvası dökülmüş, yer yer paslı demirleri açığa çıkmış bir duvarı takip etti. Üzerinde kubbeler parıldıyor, minareler yağmur damlaları arasında kendine bir yol bulmaya çalışıyordu. İlerledikçe aklına yeni hatıralar geliyordu. Kürşat'ın lakabı bahçıvandı. Çünkü uzmanlık alanı botanikti. Haşhaşa karşı özel bir ilgisi vardı. Burada kendi yabani haşhaşlarını yetiştiriyor, sonra bahçede onları toprağa gömüyordu. Her akşam beylerbeyine geliyor ve Papa Veracilerini kontrol ediyordu. Ana kapıyı geçtikten sonra mermer kaplı bir avluya girdi. Namazdan önce abdest almakta kullanılan bir dizi musluk ve yalak vardı. İç avluda ilerledi, pencere boşluklarına büzüşmüş bir grup sarman kedi gördü. İçlerinden birinin tek gözü yoktu, diğerinin yüzünde ise kabuk bağlamış bir yara vardı. Bir kapıdan daha geçti ve sonunda bahçeye ulaştı. Karşılaştığı görüntü yüreğini burktu. Ağaçlar, çalılar, otlar hepsi birbirine karışmıştı. Toprak alt üst edilmişti, etrafta meyan kökü kadar siyah dallar vardı. Öksü otu çalıları gibi sıkışık küçük yapraklı ağaçlarla doluydu. Yağmurun okşadığı, gürleştirdiği, canlandırdığı bir bitkiler dünyası. Biraz daha ilerledi. Çiçeklerden, topraktan yayılan kokular insanın başını döndürüyordu. Şiddetle yağmaya devam eden yağmurun sesi burada hiç duyulmuyordu. Damlalar yaprakların üzerine bir gitarın tellerinden çıkan sesler gibi düşüyor, sular yerdeki yapraklarda bir harpin tellerinde kayar gibi kayıyordu. Sema beden müziğe dansla cevap verir, topraksa bahçeleriyle yağmura cevap verir diye düşündü. Dalları araladı, tam önünde ağaçların altında büyük bir sebze bahçesi vardı. Bambu herekler, bahçe toprağıyla dolu ağız kısmı kesik bidonlar, filizleri koruması için üzerlerine ters çevrilerek konmuş büyük cam kavanozlar. Sema bir an kendini bir açık hava serasındaymış gibi hissetti, hatta bir bitki kreşinde. Birkaç adım daha attı ve durdu. Bahçıvan oradaydı. Bir dizi yerde saydam plastik örtülerle koruma altına alınmış bir sıra haşhaşın üzerine eğilmişti. Alkaloid kapsülünün bulunduğu dişi organın içine bir diren sokmakla meşguldü. Sema adamın uğraştığı haşhaş türünü tanımıyordu. Çiçeklenme mevsiminden önce açtığına göre yeni bir melez olmalıydı. Bir haşhaş türü denemesi hem de Türkiye'nin en büyük şehrinin göbeğinde. Onun varlığını hissetmiş gibi kimyacı kafasını kaldırdı. Başlığı alnını örtüyor, kalın yüz hatları zorlukla ayırt ediliyordu. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. Ardından şaşkın gözlerle ona baktı. Gözler, seni gözlerinden tanıdım. Fransızca konuşmuştu. Bu eskiden beri aralarında oynadıkları bir oyundu. Bir başka suç ortaklığı. Sema cevap vermedi. Karşısındaki adamı kafasında şekillendirmekle meşguldü. Çay yeşili bir başlık altında çok zayıf bir beden. Çökmüş, tanınmayacak bir hal almış yüz hatları. Ama Kürşat en ufak bir şaşkınlık belirtisi göstermemişti. Demek ki yeni yüzünü biliyordu. Onu bu durumdan haberdar etmiş miydi? Yoksa kurtlar mı onu bilgilendirmişti? Dost mu yoksa düşman mıydı? Bu adam onun sırdaşı, suç ortağıydı. Kaçış planının bütün ayrıntılarını ona anlatmıştı. Hareketleri çok yapmacıktı. Hiç güven telkin etmiyordu. Sema'dan biraz daha uzundu. Üzerinde bir iş gömleğiyle muşamba bir önlük vardı. Kürşat Metin ayağa kalktı. Neden geri döndün? Sema hiçbir şey söylemedi. Birkaç saniye boyunca sustu, Yağmur'u dinledi. Sonra cevap verdi, onun gibi Fransızca olarak. Kim olduğumu bilmek istiyorum, belleğimi kaybettim. Nasıl? Paris'te polis tarafından yakalandım. Bellek koşullandırma işlemine tabi tutuldum. Belleğini yitirmiş biriyim. Bu imkansız. Bu dünyada her şey mümkün. Bunu sen de benim gibi gayet iyi biliyorsun. Sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Tek bildiğim yaptığım araştırmada kendimle ilgili öğrendiklerim. Ama neden geri döndün? Neden ortadan kaybolmadın? Kaybolmak için çok geç. Kurtlar peşimde. Yeni yüzümü biliyorlar. Onlarla görüşmek istiyorum. Naylona sarılmış çiçeği itinayla bidonların ve toprak saksıların arasına bıraktı. Sema'ya kaçamak gözlerle baktı. Hala sende mi? Sema cevap vermedi. Kürşat ısrarla soruyu tekrarladı. Uyuşturucu hala sende mi? Soruları ben sorarım, dedi genç kadın. Bu işin başındaki adam kim? Asla onun adını bilmeyiz, bu kuraldır. Artık kural yok. Benim kaçışım her şeyi alt üst etti. Seni sorgulamaya geleceklerdir. İsimler ağızdan ağza dolaşacaktır. O adamları kim yolladı? Kürşat tedirgindi. Yağmur başlığına çarpıyor, yüzünden aşağıya akıyordu. İsmail Kutsi. İsim beyninin içinde yankılandı. Kutsi, büyük patron. Ama hatırlamamış gibi davrandı. O kim? Bu derece kafayı yediğine inanamıyorum. O kim? Diye tekrarladı. İstanbul'un en önemli babası. Azalan yağmurla birlikte o da sesini alçalttı. Özbeklerle ve Ruslarla bir ittifak yapmaya hazırlanıyor. O mal bir örnekti, bir test, bir sembol. Seninle birlikte uçup gitti. Sema gülümsedi. Ortaklar arasındaki hava hiç bozulmamalı. Savaşın eli kulağında ama Kutsi'nin umurunda değil. Tek takıntısı sensin, seni bulmak. Söz konusu olan para kaybı değil, onur, saygınlık. Adamlarından birinin ihanetine uğramış olmayı kabullenemiyor. Kendi kurtlarından, kendi yarattıklarından biri tarafından. Kendi yarattıklarımı? Var olma nedenimiz, kurtlar tarafından eğitildin, bilinçlendirildin, yetiştirildin. Doğdun da bir hiçtin, benim gibi, diğerleri gibi. Onlar bize her şeyi verdi, inancı, gücü, bilgiyi. Sema'nın asıl konuya geçmesi gerekiyordu ama diğer gerçekleri, diğer ayrıntıları da duymak istiyordu. Neden Fransızca konuşuyoruz? Kürşat'ın yuvarlak suratında bir gülümseme belirdi, gurur dolu bir gülümseme. Seçildik, 80'li yıllarda reisler, şefler gizli bir ordu kurmak istedi. Türk toplumunun en yüksek katmanlarında görev alabilecek kurtlardan. Bu Kutsi'nin bir projesi miydi? onun tarafından başlatıldı ama herkes tarafından tasvip gördü. Vakfına bağlı görevliler Orta Anadolu'daki evleri neredeyse tek tek dolaştılar. En yetenekli, en umut vadeden çocukları buldular. Amaçları onlara en üst düzeyde eğitim sağlamaktı. Yurtseverce bir projeydi. İstanbul'un burjuva piçlerine değil, gerçek Türklere, Anadolu çocuklarına bilgiyi ve gücü vermek. Ve biz seçildik. Öyle mi? Gurur dolu bir ses tonuyla devam etti. Başka çocuklarla birlikte Galatasaray Lisesi'ne ve diğer önemli okullara gönderildik. Tabii vakfın bursu sayesinde. Tüm bunları nasıl unutabilirsin? Sema cevap vermedi. Kürşat konuşmasını sürdürdü. İyice coşmuştu. 12 yaşındaydık. Daha o zamandan bölgemizin küçük başkanları, şefleriydik. Önce eğitim kampında bir yıl geçirdik. Galatasaray'a geldiğimizde tüfek kullanmayı bile biliyorduk. 9 ışığın pasajlarını ezberden söylüyorduk. Ve birden çevremiz rock dinleyen, sigara içen, batı hayranı gençlerle kuşatıldı. Alçaklar, komünistler. Onlara karşı daha fazla dayanışmak zorundaydık Sema. İki kardeş gibi. Burslu okuyan iki köylü çocuğu. İki zavallıydık. Ama kimse ne kadar tehlikeli olduğumuzu bilmiyordu. Bizler birer kurttuk. Savaşçıydık. Bize yasak olan bir dünyaya sızmıştık. Bu kızıl piçlerle daha iyi mücadele etmek için. Tanrı Türk'ü korusun. Kürşat yumruğunu havaya kaldırdı. İşaret parmağı ve serçe parmağı yukarıdaydı. Bir fanatik gibi davranmak için büyük bir çaba harcıyordu. Ama kinle, şiddetle koşullandırılmış yumuşak ve beceriksiz bir çocuk olarak kalmaktan öteye gidemiyordu. Hereklerin ve yaprakların arasında hareketsiz duran Sema sormaya devam ediyordu. Peki sonra? Ben tıp fakültesine, sen İngilizce eğitim veren Boğaziçi Üniversitesi'ne gittin. 80'li yılların sonunda bazı kurtlar uyuşturucu pazarında söz sahibi olmaya başlamıştı. İşinin ehli kişilere ihtiyaçları vardı. Zaten rollerimiz çoktan yazılmıştı. Benim için kimya, senin için nakliye. Başkaları da vardı, şirket müdürleri, diplomatlar. Azer Akarca gibi. Kürşat ürperdi. Bu ismi biliyor musun? Paris'te. Benim peşimde olan adam. Yağmurun altında bir su aygırı gibi soludu. En kötüsünü yollamışlar. Eğer seni arıyorsa bulacaktır. Ben onu arıyorum. Nerede? Nereden bilebilirim? Bahçıvanın sesinden yalan söylediği belliydi. O anda bir şüphe içini kemirmeye başladı. Hikayenin bu yanını neredeyse unutmuştu. Onu kim ele vermişti? Gürdilek'in hamamında gizlendiğini Akarca'ya kim söylemişti? Bu soruyu daha sonraya sakladı. Kimyacı telaşlı bir şekilde yeniden sordu. Hala sende mi? Uyuşturucu nerede? Sana belleğimi yitirdiğimi söyledim. Eğer onlarla görüşmek istiyorsan elin boş gidemezsin. Bu senin tek şansın. Sema birden başka bir soru sordu. Neden böyle davrandım? Neden herkese ihanet ettim? Bunu senden başka bilen biri yok. Kaçma planıma seni de bulaştırdım, seni tehlikeye attım. Sebeplerini ister istemez sana anlatmış olmalıyım. Bahçıvan belli belirsiz bir hareket yaptı. Kaderimizi asla kabullenmedin, bizi zorla bu işe bulaştırdıklarını söylüyordun, bize seçim hakkı vermediklerini. Ama hangi seçim? Onlar olmasaydı biz hala çobanlık yapıyor olacaktık. Anadolu'nun ücra bir köşesinde yaşayan köylülerdik. Eğer ben uyuşturucu kuryesiysem param da olmalıydı. Neden tek başıma ortadan yok olmadım? Neden eroini de çaldım? Kürşat sırıttı. Daha fazlası gerekiyordu. Karışıklık çıkarmak, çeteleri birbirine düşürmek istiyordun. Böylece intikamını alacaktın. Özbekler ve Ruslar geldiklerinde tam bir kıyım başlayacak. Yağmurun hızı iyice azalmıştı. Hava kararıyordu. Kürşat yavaş yavaş karanlığın içinde kayboluyor, bir lamba gibi sönüyordu. Üzerlerinde caminin kubbesi bir floresan ışığı gibi parlıyordu. Bahçıvanın ona ihanet ettiği kuvvet kazanmaya başlamıştı. Artık sonuna kadar gitmeli, bu pis işi tamamlamalıydı. "Peki sen?" diye sordu buz gibi bir sesle. "Nasıl oluyor da hala hayattasın? Seni sorguya çekmediler mi?" "Çektiler elbette." "Hiçbir şey söylemedin mi?" Kimyacının vücudunu bir titreme aldı. "Söyleyecek bir şeyim yoktu, hiçbir şey bilmiyordum. Malı Paris'te eroine dönüştürmüş ve geri dönmüştüm. Senden bir daha haber almadım. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu ve özellikle de ben bilmiyordum. Sesi titriyordu. Sema birden ona acıdı. Kürşat. Kürşat'ım, bu kadar uzun nasıl hayatta kalabildin? Adam devam etti. Bana güvendiler Sema, yemin ederim. İşin üzerime düşen kısmını yapmıştım. Senin nerede olduğun hakkında en ufak bir bilgim de yoktu. Gürdüleğin hamamına saklandığın andan itibaren ben düşündüm. Sana Gürdüleği kim söyledi? Ben Gürdülek'ten bahsettim mi? Anlamıştı. Kürşat her şeyi biliyordu ama gerçeğin sadece bir kısmını Akarcı'ya söylemişti. Paris'teki adresini ona vererek bu işten sıyrılmış ama yeni yüzü konusunda sessiz kalmıştı. İşte kan kardeşi kendi vicdanını böyle rahatlatmıştı. Kimyacı bir süre ağzı açık kala kaldı. Sanki alt çenesine bir ağırlık bağlamışlardı. Sonra aniden elini muşam boynunun altına daldırdı. Sema pançosunun altından glokunu doğrulttu ve ateş etti. Bahçıvan filizlerin ve kavanozların arasına devrildi. Sema diz çöktü. Şefiye'den sonra bu ikinci cinayetiydi. Ama bu güven dolu hareketinden daha önce de başkalarını öldürmüş olduğunu anladı. Ve bu şekilde tabancayla bu kadar yakın mesafeden. Ne zaman? Kaç kere? Hiçbir şey hatırlamıyordu. Bu noktada belleği tamamen duruyordu. Haşhaşların arasında hareketsiz yatan Kürşat'a bir an dikkatle baktı. Ölüm yüz hatlarını gevşetmişti. İçindeki saflık yavaş yavaş yüzeye çıkmış ve sonunda özgür kalmıştı. Cesedin üzerine aradı. İş gömleğinin altında bir cep telefonu buldu. Hafızadaki numaralardan biri tanıdık bir isme aitti. Azer. Aleti cebine attı ve ayağa kalktı. Yağmur tamamen durmuştu. Karanlık iyice çökmüştü. Nihayet bahçe soluk alıyordu. Kafasını camiye doğru kaldırdı. Yağmurdan ıslanmış kubbesi yeşil seramiktendi. Minareler yıldızlara doğru havalanmaya hazırdı. Sema birkaç saniye cesedin yanında kaldı. İçinden kopan açıklayamadığı bir şeyler vardı. Artık neden bu şekilde davrandığını biliyordu. Neden uyuşturucuyla birlikte kaçtığını da. Özgürlük için kuşkusuz. Ama aynı zamanda çok sarih bir olayın intikamını almak için. Harekete geçmeden önce bunu doğrulaması gerekiyordu. Bir hastane bulması lazımdı ve bir jinekolog. 71. Bütün geceyi yazmakla geçirdi. Mathilde Bigrow, Le Goff Sokağı 5. bölge Paris adresine yollanmak üzere yazılmış 12 sayfalık bir mektup. Hikayesini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Kökenini, eğitimini, mesleğini ve son parti malı. Ayrıca bazı isimler de verdi. Kürşat Metin, Azer Akarca, İsmail Kutsi. Her ismi bir piyon gibi satranç tahtası üzerindeki yerine yerleştirdi. Büyük bir titizlikle onların bu işteki rollerini, konumlarını açıkladı. Freskin bütün parçalarını tamamladı. Sema bu açıklamaları yapmaya borçlu hissediyordu kendini. Ona Perlaşe yeraltı mezarlığındayken bu açıklamaları yapacağına dair söz vermişti. Ama özellikle de psikiyatrın hayatını bile tehlikeye attığı bu olayda anlaşılmak istiyordu. Otelin antetini taşıyan beyaz kağıda Mathilde diye yazdığı, bu ismi yazarken kalemi sıkı sıkı tuttuğunda birkaç heceden oluşan bu isimden neden bu kadar etkilendiğini düşündü. Bir sigara yaktı ve düşünceye daldı. Mathilde Wilkrow. Siyah saçlı, uzun boylu ve otoriter kadın. Kırmızı dudaklarının gülümsemesini ilk kez gördüğünde aklına bir anısı gelmişti. Bu dudaklar saplarını, renklerini koruması için yaktığı gilinciklere benziyordu. Bu karşılaştırma geçmişiyle ilgili tüm anılarını bulduğu bugüne ait bir duygunun o günkü tezahürüydü demek. Düşündüğü gibiydi o köylüler. Fransız topraklarına değil Anadolu'ya aitti. Gelincikler de yabani haşhaşlardı. Afyon'un ilk hali yani. Sema hafifçe titredi. Tıpkı sapları yakarken korkuyla karışık duyduğu heyecanda olduğu gibi. Siyah alev ile taç yapraklarının renk renk çatlayıp açılması arasında gizemli, açıklanamaz bir bağ olduğunu hissediyordu. Mathilde Wilkrow'da da aynı gizem vardı. Alev alev yanmakta olan o bölge, gülümsemesindeki o kırmızılığı bir kat daha arttırıyordu. Sema mektubu bitirdi. Bir an tereddüt etti. Birkaç saat önce hastanede öğrendiği şeyi de yazmalı mıydı? Hayır. Bunu kendine saklayacaktı. Mektubu imzaladı ve zarfın içine koydu. Odadaki çalar saat 4'ü gösteriyordu. Son bir kez planını gözden geçirdi. "Elin boş gidemezsin," demişti Kürşat. Ne Le Monde'un elektronik sayfası ne de diğer televizyon haberleri yeraltı mezarlığında bulunan uyuşturucudan söz ediyordu. Azer Akarca ile İsmail Kutsi'nin eroinin kaybolduğunu bilmeme olasılıkları oldukça yüksekti. Sema'nın elinde görüşmede koz olarak kullanabileceği önemli bir şey vardı. Zarfı kapının önüne bıraktı, sonra banyoya gitti. Lavabonun musluğunu açtı ve birkaç saat önce Beylerbeyi'ndeki bir aktardan satın aldığı karton kutuyu açtı. Boyar maddeyi lavaboya boşalttı. Yavaş yavaş gerçek rengini kaybederek suyun içinde kahverengi bir renk alan kırmızı tozu seyretti. Birkaç saniye boyunca aynada kendine baktı. Tüm kemikleri kırılmış bir yüz ve dikiş atılmadık yeri olmayan bir cilt. Görünüşteki bu güzelliğin altında bir yalan gizliydi. Kendi görüntüsüne gülümsedi ve mırıldandı. Hiç seçim hakkımız yoktu. Sonra dikkatle işaret parmağını kınaya daldırdı.